Ayrım 26. Türk ulusu tek yumruk. Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yargıcının katledilmesi, dört yargıcının yaralanmasıyla sonuçlanan yobaz saldırı neyi gösterdi? 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da yüksek yargı mensuplarına dikkat çektiği gibi hain kurşunların hedefinin laik cumhuriyet, Atatürk ilke ve inkılapları, TC anayasası ve demokrasi olduğunun. Ancak Türkiye'yi yeniden çağın gerilerine çekmek hayaliyle yanıp tutuşanları sevindiren bu kanlı saldırı çok önemli bir şeyi daha gösterdi. Neyi mi? Türk ulusunun gerektiğinde nasıl tek yumruk olabildiğini. Atatürk düşmanlarının cumhuriyet ve demokrasi karşıtlarının tepesine balyoz gibi inmeye hazır hale gelebileceğini. Evet, bugün yobazlara cevap başlığı ile manşetten yayınladığı fotoğraftan da anlaşılabileceği üzere dün Ankara'da on binlerce vatandaş sokağa dökülerek Anıtkabir'e yürüdü. Hem de hiçbir organizasyon olmaksızın. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu laik cumhuriyetin yargıçlarının peşine takılarak Anıtkabir'e yürüyen insan selinden tek bir haykırış yükseliyordu. Türkiye laiktir, laik kalacak. Yargı kurumlarından iş yerlerine, apartmanlardan dükkanlara, Türk bayraklarıyla donatılan Ankara sokakları, oralarda yaşayan vatandaşların hain saldırıya çanak tutanları ve hain saldırının arkasındaki zihniyeti ataya şikayet etmek için Anıtkabir'de toplanması nedeniyle bomboştu. Bu eşi benzeri görülmemiş bir durum, eşine benzerine rastlanmamış bir öfkenin patlamasıydı. Onun içindir ki yabancı televizyonlar dünyaya şu yayını yapıyordu. Anıtkabir'den ilk kez slogan ve alkış sesleri yükseldi. Evet, 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramından iki gün önce Atatürk ilke ve inkılaplarına, laik cumhuriyete ve demokrasiye sıkılan o karanlık kurşunlara yönelik öfke patlaması, Türk ulusunun Türkiye üzerindeki aydınlığı karartmaya çalışanlara karşı nasıl da anında tek yumruk olduğunu sadece içimizdeki değil dışımızdaki gericilere de gösterdi. Sanırım birilerinin aklını başına alması, bir anda tepe taklak olmamak, neye uğradıklarını anlayamayacak hale gelmemek için tutundukları dalı daha fazla kesmeye çalışmaması gerekmektedir. Çünkü sabır taşının çatlaması artık an meselesidir. Türkiye asla şeyhler, müritler, dervişler ülkesi olmayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bazılarının aklına şaşıyorum. Türkiye'nin yakın bir gelecekte AB üyesi olacağı düşüncesiyle neredeyse zil takım oynayanların aklına şaşıyorum. Niçin mi? Şartlı ve ucu açık müzakere kararının fazla bir şey ifade etmediği, günümüz Türkiye'sinin kolay kolay Avrupa Birliği'ne giremeyeceği için. Aksini iddia edenlere sorarım. İşsizler Derneği'nin açıklamalarına göre işsiz sayısının 12 milyonu aştığı, memurların yoksulluk sınırı, işçilerin açlık sınırı altında maaşlara mahkum edildiği, emeklilerin karın doyurabilmek için pazar atıklarını karıştırmak zorunda kaldığı, milleti doyuran çiftçilerin kendilerini ve ailelerini doyuramaz duruma düşürüldüğü, tedavi masraflarını ödemeye parası yetmeyen insanların hastanelerde rehin tutulduğu, vatandaşların kapkaççı ve gaspçı korkusundan sokakta yürümeye korkar hale geldiği, basının ağır para ve hapis cezalarıyla etkisiz duruma getirilmeye çalışıldığı, öğrencilerin eşek sırtında okula gidip konteynerden bozma sınıflarda eğitim gördüğü, mega kentinde bazı belediyelere ait sosyal tesislerde içki satışının yasaklandığı, başbakan korumalarının sorunlarını anlatmaya çalışan insanların gırtlağına yapıştığı, iktidarın devletin en önemli kurumlarıyla sürekli sürtüşme halinde olduğu, ana muhalefetinden askerine, rejimine yönelik tehditlerin arttığı uyarısında bulunduğu, medyaya yansıyan haberlere göre doktorların inançlarına göre fişlenmeye başlandığı günümüz Türkiye'si mi Avrupa Birliği'ne tam üye olacak? Hadi canım siz de, güldürmeyin beni. Karaman'ın koyunu, Avrupa'nın oyunu. AB üyeliğine engel kalmadı. Yakında AB üyesiyiz gibisinden nutuklar atanlara bu sütundan defalarca şöyle seslenmiştik. Hayal görmeyin. Anımsayacağınız gibi ardından da eklemiştik. Avrupa Türkiye'nin üyeliğini engellemek için daha öyle şartlar öne sürecek ki Türkiye ayağa kalkacak. Sonuç ne oldu? Bilindiği gibi 3 Ekim'e çeyrek kala Avrupa Parlamentosu aldığı yeni bir kararla Türkiye'nin AB üyeliği için şu şartı öne sürdü. Ermeni soykırımını kabul edeceksiniz. Ardından da ikinci şartı koştu. Kıbrıs Rum kesimini tanıyacaksınız. Hava alanlarınızı, limanlarınızı Rum uçaklarına, gemilerine açacaksınız. Dediğimiz çıktı değil mi? Bunları tahmin etmek için kâhin olmaya gerek yoktu. Bunun böyle olacağını bilmek için olup bitenleri iyi değerlendirmek, gelişmelere at gözlüğüyle bakmamak yeterliydi. Boşuna Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu dememişler. Şimdi ne olacak? AB hayaliyle Avrupa'nın her isteğini yerine getiren, vermedik taviz bırakmayanlar ne yapacak? Hala Avrupa Birliği çantada keklik gibisinden nutuklar atabilecekler mi? Uzun sözün kısası, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'yi ayağa kaldıran bu kararının Avrupa Birliği'nce benimsenmesi halinde Türkiye'nin AB üyeliği iyice çıkmaza girecek. Niçin mi? Kıbrıs Rum kesiminin tanınması Türk limanlarının havaalanlarının Rum uçaklarına açılması bir yana. Sözde Ermeni soykırımının tanınması gibi bir karar alınamayacağı için, böyle bir kararı almaya kolay kolay kimsenin gücü yetmeyeceği için. Peki ya Kızılderili soykırımı ne olacak? Türkiye'ye yönelik Amerikan düşmanlığının her geçen gün kendisini daha da hissettirdiğinin farkındasınızdır sanırım. Türk askerinin Kuzey Irak'ta operasyon düzenlemesine izin verilmemesi, Türk subaylarının kafasına çuval getirilmesi, Ankara'ya konuşmalarınıza, demeçinize dikkat edin uyarısında bulunulması derken, sonunda milyonlarca insanı katleden Nazilerle aynı kefeye konuldu. ABD medyası tarafından. Dün gazetelere yansıyan haberlerden de anımsayacağınız gibi, Beyaz Saray yanlısı olarak bilinen Washington Post gazetesi, soykırım suçluları listesinde Türkiye'ye de yer vermiş. 7 milyonluk ölüyle Stalin'in birinci, 6 milyonluk katliamla Nazilerin ikinci olduğu soykırım listesi de Türkiye 1,5 milyon Ermeni'yi öldürdüğü iddiasıyla yer almış. Böyle dostluk, böyle müttefiklik görülmüş, duyulmuş mu? Kaldı ki soykırımdan en son söz etmesi gerekenler Amerikalılar olmalıdır. Neden mi? Kızılderili soykırımının, bir başka deyişle 15 milyon aşkın Kızılderili'nin Amerikalılar tarafından katledilişinin. İlle de soykırımdan söz edeceklerse işte size asıl soykırım. Kimse tarih kitaplarında yazan, yıllar yılı Amerikan filmlerine dahi konu olan bu olayın öyküsünü aksini iddia edemez. Amerikalılar buna çok mu kızacak? Merak etmeyin, kızamazlar. Niçin mi? Aynaya kızılamayacağı için. Palavra, palavra, hepsi palavra. Palavra, palavra, palavra, hepsi palavra, inanmam sana. Diyeceksiniz ki bu şarkı durduk yerde neden aklına geldi? Durduk yerde değil, gazetenin dün milleti dilenci yaptılar başlığıyla manşetten yayınladığı fotoğraflara bakarken aklıma geldi. Evet evet, bazı belediyelerin, bazı hayırsever vatandaşların Ramazan dolayısıyla yaptığı yardımları alabilmek için birbirlerini ezen binlerce vatandaşın içler acısı halini sergileyen fotoğraflardan söz ediyorum. Düşünebiliyor musunuz? Birilerinin her şey iyiye gidiyor, işler tıkırında diyerek sürekli pembe tablolar çizdiği, birilerinin ekonomi düze çıktı, işsizlik açlık azaldı, halkın yüzü gülmeye başladı diye nutuklar attığı günümüz Türkiye'sinde binlerce, on binlerce insan dondurucu soğukta saatler boyu yardım kuyruklarında bekliyor. Kadın erkek, yaşlı genç, her yaştan vatandaş dağıtılan erzak ve para yardımını alabilmek için kıyasıya mücadele veriyor, birbirini eziyor, çiğniyor. Bu neyi gösteriyor? Çizilen pembe tabloların, atılan nutukların aslı astarı olmadığını, halkın cebi ve boğazı açısından olumlu yönde hiçbir değişim yaşanmadığını. O nedenle ben olsam İşsizler Derneği'ne göre işsiz sayısının 12 milyona yükseldiği, ekonomik intiharların baş gösterdiği ve de on binlerce insanın yardım kuyruklarına tir tir titrediği bir ortamda kalkıp da işler tıkırında, her şey yolunda gibisinden nutuklar atmazdım. Niçin mi? Kargaları bile güldürmemek için. Türkiye'yi Avrupa ülkesi standartlarına ulaştırdıkmış. Hadi canım, siz hiç halkın yardım kuyruklarından birini çiğneyecek duruma düşürülen Avrupa ülkesi gördünüz mü? Yoksa AB'ye üye mi olduk? Vatandaşların davul zurnalarla sokağa dökülmemesine birileri çok şaşırmış olmalı. Niçin mi? Tarihi başarının coşkusuyla kutlanamayacağını sandıkları için. Hangi tarihi başarıdan mı söz ediyorum? Bu tarihi başarıdır, 3 Ekim Türkiye'nin zaferidir denilen AB-Türkiye müzakerelerinin başlatılmasından. Ama görüldüğü gibi sözü edilen tarihi başarının iktidardaki politikacılar tarafından televizyon kanallarından duyurulduğu sıralarda en azından maç sonaları olduğu gibi sokağa dökülüp sevinç çığlıkları atanlar olmadı. Acaba neden? İnsanlar ortada zil takıp oynayacak türden bir gelişme bulunmadığının, bayram yapmayı gerektiren bir başarısının söz konusu olmadığının bilinciyle hareket ettiklerinden, yani gerçeği gördüklerinden. Öyle ki Türkiye Avrupa Birliği'ne üye mi oldu ki millet bayram yapsın? Söz konusu olan nedir? Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda müzakere aşamasına gelmiş bir ülke durumuna gelmesidir. Bu ne demektir? Sonunun nereye varacağı belli olmayan uzun ince yolda atılan bir adım demektir. Gelinen bu aşama sevindirici değil midir? Tabii ki sevindiricidir. Ancak kutlamayı gerektirecek, göbek attıracak, zil takım oynatacak kadar önemli değildir. Müzakere sürecinde görün bakın daha karşımıza ne tür engeller çıkacak. Bana göre bu konudaki gayretlerini takdirle karşıladığımız iktidardaki politikacılar, tarihi başarı, büyük zafer gibi sözleri Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine kabul edileceği zamana saklamalıydı. O zamana kadar kim öle, kim kala mı? Orasını bilemem. Acaba AB'ye girdik mi? Bir gazeteci olarak dün yayınlanan bazı gazetelere baktığımda gözlerime inanamadım. AB'nin Türkiye'ye ilişkin ilerleme raporunu şartlı olarak oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla onaylaması neredeyse Türkiye'nin 40 yıllık hayalinin gerçekleşmesi olarak niteleniyordu. Yazılıp çizilenler karşısında hayrete düşmemek, şaşkına dönmemek elde değildi. Değildi çünkü gazetenin dünkü manşetinde de belirttiği gibi ortada henüz bayram yapacak, sevinçten sokaklara dökülecek bir şey yoktu. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusunda hangi zafer kazanıldı, hangi garanti alındı, hangi kapı açıldı anlayamadım gitti. Söz konusu olan sadece üyelik müzakerelerinin başlamasının teklif edilmiş olmasıydı. Daha atılması gereken birçok adım olduğu hatırlatılacak, başlatılacak müzakerelerin üyelerden birinin karşı çıkması halinde kesilebileceğine işaret edilerek ilerleme raporunun onaylanmasını üyeliğin garantisi olmadığına dikkat çekildi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini elbette gönülden istiyor, bu konuda çaba gösteren raporun kabul edilmesini sağlayan politikacılarımızı destekliyor, kutluyoruz. Ancak alınan kararın bu kadar abartılmasını, işin bayram havasına dönüştürülmesini, insanların adeta sevinçten göbek atmaya teşvik edilmesini de yadırgamamak mümkün değil. Uzun lafın kısası, Türkiye daha yolun başında. Girişinde yeşil ışık yakalan ancak sonu görülemeyen karanlık bir tünelin ucunda. Öylesine uzun bir tünel ki sonunun nereye varacağının bilinmediğini söylemek için kâhin olmaya gerek yok. AB yolunda tökezlememek için ne gerekiyorsa yapalım. Atacakları adımlar konusunda iktidardaki politikacılara gereken desteği verelim. Ama dereyi görmeden paçayı sıvamayalım. Tek kişilik muhalefet. Dikkatinizi çekiyor mu bilmem. Türkiye'de biri var ki tek kişilik muhalefet. Muhalefetteki politikacıların yapması gerekeni o yapıyor. İç ve dış ayrımı yapmaksızın neredeyse her konuya el atarak milyonların sesi oluyor. Tanımayanınız olmadığına eminim çünkü gazete sayfalarında, TV ekranlarında en fazla o yer alıyor. Kimden mi söz ediyorum? Sinan Aygün'den. Kredi kartı faizleri yükselir düşmesini sağlar. Doğalgaza zam gelir eleştirir. Memura düşük zam verilir karşı çıkar. Emekliye farkları ödenmez çileden çıkar. Çiftçi perişan edilir sesini yükseltir. Korsan CD'ciler artar, savaş açar. Vergiler yükseltilir, ortalığı ayağa kaldırır. Kıbrıs'tan taviz verilir, ilk karşı çıkan odur. Patrik ekümeniklik ister, haddini bil der. AB yeni tuzaklar kurar, tepki göstermez. Gerisi saymakla bitmez. Dedim ya, hep o konuşuyor. Bazılarının yapması gerekeni o yapıyor. Vaziyet böyle olunca bravo Sinan Aygün'e demek için kendisiyle dost, arkadaş ya da ahbap olmaya gerek yok sanırım. Sinan Aygün'le bugüne değin yan yana bile gelmiş değilim de. Sinan Aygün'ün dediği çıktı. Gazetelerde yayınlanan kredi kartlarında batık katlandı konulu haberleri okurken doğrucu Davut'un kulaklarını çınlattım. O da kim mi? Sinan Aygün. Niçin mi kulaklarını çınlattım? Yine dediği çıktığı için. Ne diyordu Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün bir süre önce yaptığı uyarıda? Meclis acilen toplanmalı, kredi kartlarına uygulanan astronomik faizlere dur denilmeli. Aksi halde kredi kartı borçlarında icralık olan vatandaş sayısına büyük patlama yaşanacak. Sonuç ne oldu? Kredi kartlarında batık 9 ayda %98 arttı. Borç miktarı yıl başından 16 Eylül'e kadar geçen 8,5 aylık sürede 2'ye katlanarak şu rakama ulaştı. 1,1 milyar TL. Bir başka deyille 1 katrilyon TL. Peki batık kavramı neden böylesi korkunç boyuta ulaştı? Sinan Aygün'ün de deyimiyle kredi kartlarına uygulanan gecikmesinden temerrütüne yüksek faizlerden ötürü. Neymiş efendim, zamanında ödeseydi temerrüde düşmezdiymiş. İnsan iflas edemez mi? İnsan kepenk kapatmak zorunda kalamaz mı? Ekonomik çıkmaza giremez mi? İnsan işten çıkarılıp borcunu ödeyemez duruma düşemez mi? Ana borca makul bir faiz, git tahsil yolunu alacağını. Ama hayır, ille de %365'leri bulan faizle ödeyeceksin borcunu. Bunun anlamı, ekonomistlerin de deyimiyle şudur: tahsil edilmekte zorlanılan alacağı kat kat fazlasıyla geri almaya çalışmak, herkesi potansiyel dolandırıcı gibi görmek. Kredi kartı batıklarındaki bu patlama tabii ki önemli bir gerçeği daha gözler önüne seriyor. Hangi gerçeği mi? Ekonomi düzeldi, piyasalar canlandı, her şey yolunda, işler tıkırında, vatandaşın yüzü artık gülüyor şeklindeki nutukların aslı astarı olmadığı gerçeğini. Ekonomide tarihi büyüme sağlandı denilen Türkiye'de vatandaşın ekonomisinin benzeri görülmemiş şekilde küçüldüğü gerçeğini. Biz bu cumhuriyeti sokakta bulmadık. Ortada cumhuriyetin hukuk kurallarının işlemediği bir yaşam tarzı var. Cumhuriyete başkaldırı var. Bunları söyleyen falanca ya da filanca kişi değil, bunları söyleyen Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk, İnönü ve Ecevit'ten sonraki genel başkanı, ülkenin ana muhalefet partisi lideri Deniz Baykal. Evet, sadece CHP'ye oy veren vatandaşların değil, oy verdikleri sosyal demokrat partiler baraja takılan milyonlarca vatandaşın da meclisteki temsilcisi olan Deniz Baykal. İşte böylesi ciddi bir uyarıda bulunuyor ve ardından da ekliyor: bazıları kendi hukuklarına göre yargılama yapıyor. Yargılama sonucu birilerinin hakkında katli vaciptir diye hüküm veriliyor ve bu hüküm infaz ediliyor. Bu durum otorite boşluğunun, ülke yönetimindeki zaafiyetin en somut kanıtıdır. Bu gidişe dur denilmelidir. Ana muhalefet partisi liderinin yaptığı böylesi ciddi bir uyarıya dikkate almamak, gereğini yerine getirmeye çalışmamak mümkün müdür? Hayır, değildir. Sözü edilen tehlikenin doğrudan ülkenin rejimine yönelik olduğunun ısrarla altı çizildiği için değildir. Yani Türk ulusunun kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Türk ulusuna emaneti olan cumhuriyete, cumhuriyetin değerlerine, kurallarına, kanunlarına. İktidardaki hiçbir politikacı Baykal'ın yaptığı bu uyarıyı muhalefet olsun diye söylenen sözler düşüncesiyle duymazdan gelemez. Niçin gelemez? Cumhuriyeti korumaya, cumhuriyete yönelik her türlü tehlikeye karşı çıkmaya yemin ettikleri için. Sözün özü, Deniz Baykal'ın uyarısı başta iktidar olmak üzere cumhuriyetin bütün kurum ve kuruluşları tarafından dikkate alınmalıdır, alınmak zorundadır. Hem de zaman yitirmeksizin. Çünkü biz bu cumhuriyeti sokakta bulmadık, atalarımız, dedelerimiz kanlarıyla kurduk. Bu cumhuriyet namusumuzdur. Hangi cumhuriyete temelinde binlerce şehidin öyküsü vardır? Bu soruyu soran İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mesut Parlak'tı. Sorunun yanıtı tabii ki şuydu: Türkiye Cumhuriyeti'nin. Evet, geçtiğimiz günlerde Malatya'da düzenlenen Atatürk Cumhuriyet ve Malatya konulu konferansta konuşan Rektör Parlak, Türkiye Cumhuriyeti'nin nice şehitler verilerek kurulduğuna dikkat çekiyordu. Kimilerinin alenen, kimilerinin de sinsice altına oymaya çalıştığı Türkiye Cumhuriyeti'ni kurabilmek için Türk ulusunun yüz binlerce ferdini şehit verdiğine işaret ediyordu. Söylediği elbette doğruydu. Türkiye Cumhuriyeti'nden başka hangi cumhuriyet oluk gibi akan şehit kanının üzerine kurulmuştu? Hangi ülkenin bayrağı rengini şehitlerinin kanından almıştır? İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mesut Parlak hemen ardından da "bu cumhuriyet bizim namusumuzdur" diyor ve cumhuriyetin altına oymaya çalışan irticai akımlara karşı her Türk vatandaşının uyanık olması gerektiğine işaret ediyordu. Mesut Parlak bu uyarısında da haklıydı. Çünkü geçmiş dönemlere göre istihbarat raporlarında da belirtildiği gibi irticai faaliyetlerde ciddi artış vardı. Zaten o nedenledir ki Milli Güvenlik Kurulu'nun son toplantısında irtica öncelikli tehdit olarak kabul edildi. İşte bundan ötürüdür ki Rektör Parlak'ın da dediği gibi Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı laik cumhuriyet savunucusu her Türk vatandaşı irticai akımlara karşı gerçekten de uyanık olmalıdır. Hatta öncelikle cumhuriyetin tüm kurum ve kuruluşları. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük üniversitesinin rektörü Mesut Parlak'ın medyada gereğince yer verilmeyen konuşmasının diğer önemli bir bölümünü de hocanın alt kimlik üst kimlik tartışmasını yaratanlara verdiği şu yanıt oluşturuyordu. Türkiye'de alt kimlik üst kimlik yoktur. Tek kimlik vardır, o da Türk kimliğidir. Mesut Hoca'nın birilerinin suratını kızartacağını sandığım bu görüşü bu uyarısı içinde söylenecek tek şey var. Doğru söze ne denir?